Ayrım 10.
Bir ara aşağı bakınca daha da arttı korkusu. Uçurum, korkunç bir uçurum vardı önünde. Şeytan atının umurunda değildi bir şey. Uçurumu geçmek için yükselmeye başladı. Dedem baktı olmayacak, atın üzerinden attı kendini. Kütüklerin, tümseklerin üzerinden doğru aşağı yuvarlandı. Ta aşağıda yere öyle bir çarptı ki bir an ruhunu teslim ediyor sandı. O anda neler oldu bitti, hiçbirini hatırlamıyordu. Biraz kendine gelip de sağına soluna baktığında ortalık iyice aydınlanmıştı. Hiç de yabancı bir yerde değildi. Kendi evinin damında uzanmış yatıyordu. Yere inince haç çıkardı dedem. Şu şeytanlar ah! İnsanoğlunun başına ne tuhaf şeyler geliyor. Ellerine bakınca donup kaldı dedem. Kan içindeydi elleri. Biraz ötede duran şu dolu fıçının içine baktı. Yüzü de kanlıydı. Çocukları korkutmamak için güzelce yıkadı elini yüzünü. Sonra usulca girdi kapıdan. O sırada çocukları geri geri kapıya doğru çekiliyorlardı. Büyük bir korku içindeydiler. Dedemi görünce annelerini ona göstererek mırıldandılar. Bak, bak baba, annem deli gibi sıçrıyor olduğu yerde. Gerçekten de karısı kenevir tarağının önünde otururken uyuyakalmış, elinde iyi, taburenin üzerinde uykulu uykulu zıplayıp duruyordu. Dedem elinden tutup usulca uyandırdı karısını. Merhaba hatun, hasta falan değilsin ya. Kadın gözleri yuvalarından uğramış, uzun uzun baktı dedemin yüzüne. Neden sonra tanıdı onu. Gördüğü düşü anlattı. Sözde soba, elinde kürekle evin içinde küpleri, leğenleri, daha bir sürü şeyi kovalıyormuş. Eh dedi dedem, sen düşünde gördün, ben ayıkken. Sanırım evimizi güzelce okutmamız gerekiyor. Artık acele etmeliyim, yola çıkmam gerek. Biraz dinlendikten sonra atına atladı dedem. Gece gündüz demeden gitti. Gideceği yere varana kadar durup dinlenmedi. Götürüp Çariçe'nin kendine verdi yazıyı. Orada öylesine güzel, görünmedik şeyler gördü ki yıllarca anlata anlata bitiremedi gördüklerini. Çok yüksek bir saraya götürmüşler onu. 10 evi üst üste koysan belki gene ulaşamazmışsın tepesine. Bir kapıdan uzatmış başını. Yok. 3. kapıdan uzatmış. Gene yok. 4. odada bile değilmiş Çariçe. 5. bakınca altın tahtında oturur görmüş onu. Yepyeni, gri bir kaftan varmış üzerinde. Çizmeleri kırmızı, kan kırmızısıymış. Önündeki altın sarısı lokma tatlılarından atıyormuş ağzına bir bir. Dedemin kalpağının kağıt parayla doldurulmasını buyurmuş. O kadar çok şey olmuş ki hepsini akılda tutmak zormuş. Cadı karılarıyla arasında geçenleri unutmak istiyordu dedem. Birisi bu olaydan söz edecek olsa bu onunla ilgili değilmiş gibi susuyordu. Olanları bir kez daha anlatmaya onu razı etmek için uzun süre yalvarmak gerekiyordu. Ne var ki besbelli olaydan hemen sonra evi okutmayı ihmal ettiği için ceza olarak dedemin karısının üzerine her yıl tam o günlerde bir tuhaflık geliyordu. Kadıncağız bütün gün oynayıp duruyordu. Başka bir işe bakacak olsa ayakları durmuyor, kendi kendilerine kıpır kıpır kıpır diyorlardı. 2. Bölüm Ön Söz. İşte size bir kitap daha. Buna son kitabım desem daha iyi olacak. Aslını sorarsanız bunu bile bastırmayı istemedim. Hem hiç istemedim. Evet, kendimi bilmeliyim artık. Size şunu söyleyeyim ki, çiftlikte alay etmeye başladılar benimle. Moruğa baksana, iyice bunadı diyorlar. Bu yaşta çocukça şeylerle uğraşıyor. Bir ayağının çukurda olduğunu farkında değil sanki. İyi yürekli okurlarım, sanırım benim yaşlı adam numarası yaptığımı, aslında genç olduğumu düşünüyorsunuzdur. Ah ne gezer, ağzında diş kalmamış bir insanın ihtiyarım demesi numara olur muymuş hiç? Ancak yumuşak bir şey olursa o da zar zor yiyebiliyorum. Sert şeyleri dünyada çiğneyemiyorum. Evet, işte size yeni bir kitap daha. Yalnız küfür falan etmeyin bana. Vedalaşırken küfür edilmez çünkü. Hele bir daha görüşüp görüşmeyeceğinizi bilmediğiniz birine hiç. Bu kitapta yalnızca Foma Grigoryevich'in dışında hemen hepsi size yabancı kimselerin anlattıkları hikayeleri bulacaksınız. En zekisinden Moskovalıların bile çoğunun anlayamadığı o süslü püslü, tumturaklı konuşan sarı kaftanlı beycik çoktandır yok ortalarda. Herkesle bozuştuktan sonra uğramaz oldu köyümüze. Sahi o olayı anlatmadım size değil mi? Dinleyin hele. Büyük bir komediydi. Geçen yıl yaz aylarında bir akşam, tam benim yaş günümdü sanırım, konuklar bizde toplanmıştı. Sevgili okurlarım, önce şunu söyleyeyim size. Bizim köylüler Tanrı sağlık, uzun ömür versin hepsine, hiçbir zaman unutmazlar beni. Yaş günlerimi 50 yıldır hep birlikte kutlarız. Şu anda kaç yaşımda olduğumu da ne ben söyleyebilirim size, ne de benim koca karı. 70 dolaylarında olmalıyım. Dikanka papazı Peder Harlampi biliyordu ne zaman doğduğumu. Ama ne yazık ki 15 yıl önce o da öldü. Evet, ne diyorduk? Konuklar toplanmışlardı bizim evde. Mavi kaftan Zahar Kiriloviç, tavuk Stepan Ivanoviç, obur Taras Ivanoviç, ihtiyar heyeti başkanı Çalı Harlampi Kiriloviç şey de gelmişti. Adamın adını, soyadını unuttum işte. Osip, Osip, hay Allah, Mirgorod'da tanımayan yoktur onu. Konuşurken parmağını şaklatır hep. Dönüp dönüp yana bakar. Her neyse aklıma gelmedi. Boş verin. Sonra hatırlarsam söylerim. Tanıdığınız Poltavalı Beycik de gelmişti o gün. Foma Grigoryevich'i saymıyorum. O artık bizden çünkü. Konuşmaya dalmıştık. Şunu da söyleyeyim size. Boş şeylerden konuşmayız biz. Her zaman önemli şeylerden söz etmeyi severim. Nasıl söylemeli? Konuşmanın insana hem haz veren hem de onu eğiten bir yanı olmalı. Elmanın nasıl salamura edileceğinden konuşuyorduk. Benim koca karı kendince anlatıyordu. Elmaları önce güzelce yıkarsın, sonra kıvasa bastırırsın, sonra da bizim Poltavalı kesti kadının sözünü. Elini sarı kaftanının cebine sokup odanın içinde kibirli kibirli şöyle bir gidip geldikten sonra olmaz öyle saçma şey dedi. Saçma, önce kanüper. Kokulu bir ot, E.A. Koymalı üzerine, sonra da eh sayın okurlarım, size soruyorum, elinizi vicdanınıza koyun da öyle söyleyin. Elma salamurasına kanüper koyulduğu görülmüş şey midir? Evet, frenk üzümü yaprağı, kuşkonmaz, üç yaprak otu koyarlar. Ama kanüper koyulduğunu duydunuz mu hiç? Ben duymadım. Hem sonra bu işleri benim koca karıdan iyi bilen de yoktur. Evet, siz söyleyin. Adam bilip kolundan tuttum onu, bir kenara çektim. Beni dinle Makarna Zoroviç, milleti kendine güldürme dedim. Sıradan bir insan değilsin sen. Kendin söylüyorsun, bir keresinde valiyle aynı masada yemek yemişsin. Orada böyle abuk sabuk şeyler söylersen herkes alay eder seninle. Bu sözüme ne karşılık verse beğenirsiniz? Hiçbir şey söylemedi. Yere tükürdü, kalpağını aldı, çıkıp gitti. Odadakilerden birine Allah ısmarladık dese, birini başıyla selamlasa, çıngıraklı bir yaylının kapıya yanaştığını duyduk o kadar. Doğrusunu isterseniz fena da olmadı. Öyle konuk olmaz olsun. Sevgili okurlarım, inanın şu memur takımı kadar kötüsü yoktur. Adamın amcası bir zamanlar bölge komiserliği yapmıştır. Burnu yukarılarda dolaşır. Sanki bölge komiserliği öyle bir rütbedir ki dünyada ondan yükseği yoktur. Allah'a şükür çok daha yüksek rütbeler var. Yo, haz etmiyorum ben bu memur takımından. Alın şu Foma Grigoryevich'i. Memur falan da değildir. Ama bakarsın yüzünde bir ciddiyet parıltısı vardır. Bildiğimiz adi enfiyeyi koklayışında bile sizde ona karşı derin bir saygı uyandıran bir şey vardır. Kilisede ilahi söylemeye başladığında ne duygulanır? Bütün ruhuyla ilahide erimiş gitmiştir sanki. Ya öteki? Neyse canım, boş verin onu şimdi. Onun anlattıkları olmayınca işin üstesinden gelemeyeceğimi sanıyor. Ama görüyorsunuz işte, gene de toparladım bir kitapçık. Yanılmıyorsam bu kitapta bir hikayede benden olacağına söz vermiştim size. Doğrusu bu sözümü yerine getirmek de istedim. Gel gelelim, baktım benim hikaye için bu kitapçık gibi üç kitapçık daha gerekli. Ayrı bir kitap bastırayım dedim. Sonra ondan da vazgeçtim. Bilmez miyim sizleri? Alaya alacaksınız bu ihtiyarı. Yo, hayır, istemiyorum. Hoşça kalın. Uzun süre görüşmeyeceğiz. Belki hiç görüşmeyeceğiz. Ben de laf ettim yani. Bu dünyada benim olup olmamam umurunuzdaydı sanki. Bir yıl geçer, iki yıl geçer, unutur gidersiniz bu ihtiyar arıcı kızıl pankoyu. Öldü diye üzüleniniz bile çıkmaz. Noel gecesi. Noel'den önceki son günde geçmiş, aydınlık bir kış gecesi başlamıştı. Yıldızlar göz kırpıyorlardı gökyüzünde. Ay iyi insanları bütün yeryüzünü aydınlatmak için göz kamaştırıcı olanca güzelliğiyle yükseliyordu. Bu gece insanların neşeyle Kalyatka. Bizde Noel geceleri pencere diplerinde şarkılar söylenir. Kalyatka denir bu şarkılara. Kalyatka söyleyen kimsenin torbasına ev sahibi ya da evde kim varsa sucuk, sucuk yoksa ekmek ya da zenginliği ölçüsünde ufaklık para atar. Derler ki bir zamanlar herkesin Tanrı diye bellediği Kalyatka adında bir geveze varmış. Kalyatkalar da ondan kalmış. Kim bilir, bizim gibi sıradan insanlara düşmez bu konuda söz söylemek. Peder Osip geçen yıl çiftliklerde Kalyatka söylemeyi yasaklayacak olmuştu. Bu şarkılar aslında şeytana övgüymüş. Ama doğrusunu söyleyeyim, Kalyatkalarda şeytandan tek söz edilmez. Çoğunlukla İsa'nın doğumu anlatılır. Sonunda da evin beyine, hanımına, çocuklarına, bütün aileye sağlık dilenir. Arıcının notu, Gogol'ün notu. Söylemeleri, İsa'yı iyi övebilmeleri için aydınlatmalıydı onları. Sabahkinden dondurucuydu şimdi soğuk. Bununla birlikte öylesine bir sessizlik vardı ki soğuğun çizmelerin altındaki gıcırtısı yarım versta öteden duyuluyordu. Henüz hiçbir delikanlı grubu pencere diplerinde toplanmamıştı. Yalnızca ay tek başına pencerelerden içeri gizlice bakıyor, ayna karşısında süslenen genç kızları bir an önce dışarı, gıcırdayan karın üzerine çağırıyordu sanki. Bu arada bir evin bacasından duman küme küme yükseliyor, gökyüzünde bir bulut oluşturuyordu. Dumanların arasından süpürge sapına ata biner gibi binmiş bir cadı yükseldi. Soroçin Belediye Başkanı hafif süvari stili koyun postundan kemerli kalpağı başında, üzerine yer yer siyah astragan kürkten parçalar dikili mavi gocuğuna gömülmüş, arabacısını dürtüklemek için genellikle kullandığı şeytani bir zekayla örülmüş kırbacı elinde, kendisininkiler yerine her zaman köylülerin atlarını koşturduğu troikasıyla o anda oradan geçecek olsaydı %100 fark ederdi bu cadıyı. Dünyada hiçbir cadı karısı Soroçin Belediye Başkanı'nın gözünden kaçamaz çünkü. Hangi kadının ahırında kaç domuzun kaçar yavru emzirdiğini, kadının sandığında kaç metre keten bezinin olduğunu, hangi erkeğin pazar günü meyhaneye neyini yatırdığını ezbere bilir. Gel gelelim Soroçin Belediye Başkanı geçmedi oradan o anda. Kendi bölgesi dururken neyine gerekti başkasının bölgesi? Bu arada cadı karısı da öylesine yükselmişti ki aşağıdan kara bir lekecik gibi görünüyordu artık. Ne var ki o lekecik nerede görünüyorsa orada bir ardından kayboluyorlardı yıldızlar. Çok geçmeden bir torba yıldız toplamıştı cadı karısı. 3-4 yıldız hala parlıyordu. Gökyüzünün öte ucunda ansızın bir lekecik daha belirdi. Bu lekecik büyüdü, uzadı. Lekecik değildi artık. Miyop biri burnunun üzerine gözlük yerine komiserin yaylısının tekerleğini taksa gene anlayamazdı onun ne olduğunu. Önden tıpkı bir Alman'a. Bizde her yabancıya Alman derler. İster Fransız olsun, ister İtalyan, ister İsveçli. Hepsi Almandır. Gogol'ün notu. Benziyordu. Fıldır fıldır sağa sola dönüp duran, önüne her çıkan şeyi koklayan dar uzun suratı bizim domuzlarınki gibi yuvarlak bir biçimde sona eriyordu. Bacakları öylesine inceydi ki bu bacaklar Yareski, Poltava ilinin Mirgorit kasabasının bir köyü. Gogol'ün notu. Başkanında olsaydı daha ilk kazaskada kırardı onları. Ama arkadan tam bir üniformalı savcı yardımcısıydı. Çünkü arkasında şimdiki üniformaların arka etekleri gibi uzun, sipsivri bir kuyruk sarkıyordu. Yalnızca suratının altındaki sakalından, kafasında dimdik duran boynuzlarından ayrıca bir baca temizleyicisininkinden farksız, üst başından anlaşılabiliyordu onun bir Alman ya da savcı yardımcısı değil, düpedüz şeytan, aydınlık dünyada dolaşması, iyi insanları kötülüğe çekmesi için yalnızca bir gecesi kalmış şeytan olduğu. Yarın insanları sabah ayinine çağıran ilk çan sesiyle birlikte kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp arkasına bakmadan soluğu ininde alacaktır. Bu arada şeytan usulca ayın yanına sokulmuş, onu yakalamak için elini bile uzatmıştı. Ama yanmış gibi çekti elini birden. Parmaklarını emdi, ayağını salladı. Sonra çabucak öteki yanına geçti ayın. Gene uzattı elini, gene çekti. Gel gelelim ayı yakalamayı bir türlü beceremiyordu. Ama inadından da vazgeçmiyordu geberesice. Çeşitli oyunlar deniyordu. Sonunda birden atıldı. iki eliyle yakaladı ayı. Piposunu yakmak için bir kor parçasını çıplak elle almış bir köylü gibi ezilip büzülerek, üfleyerek bir elinden ötekine atıp tutmaya başladı onu. Sonra çabucak cebe indirdi. Hiçbir şey olmamış gibi hızla uzaklaştı oradan. Şeytanın ayı çaldığını fark eden olmamıştı Dikanka'da. Aslında bölge yazıcısı meyhaneden dört bacak üzerinde çıkışta ayın durup dururken gökyüzünde bir o yana bir bu yana dans edip durduğunu görmüştü. Yemin billah ederek buna inandırmaya çalışmıştı köylüyü. Ama köylüler başlarını sallamış, onu alaya bile almışlardı. Peki ama şeytanın böylesine yasa dışı bir işe kalkışmasının sebebi neydi? Anlatayım. Varlıklı bir kazak olan Çubun bu gece papazın evine Noel pilavına davetli olduğunu biliyordu. Başkaları da olacaktı orada. Başkan papazın piskoposluk korusunda söyleyen, en bas sesleri bile rahatlıkla çıkarabilen mavi redingotlu akrabası kazak Sverbiguz daha başkaları. Noel pilavı yemeyeceklerdi yalnızca. Lokma tatlısı, imbikten safran çiçeği üzerine geçirilmiş vodka da olacaktı sofrada. Sonra çeşit çeşit yemekler. Çub oraya gittiğinde köyün dilberi evde yalnız kalacaktı. Şeytanın canını Peder Kondrat'ın vaazlarından bile çok sıkan güçlü kuvvetli demirci de %100 kaçırmayacaktı bu fırsatı. Kızın yanına gidecekti. Boş zamanlarında resim yapardı bu demirci. Çevrenin en iyi resim yapanı olarak biliniyordu. Yüzbaşı L. daha hayattaydı o zamanlar. Poltava'ya çağırmıştı onu. Dikanka kazaklarının pancar çorbası içtikleri kaselerin hepsini bu demirci boyamıştır. Allah korkusu nedir bilen bir insandı. Sık sık azizlerin resimlerini yapardı. Onun T. Kilisesinde yaptığı kutsal Luka resmi aranırsa şimdi bile bulunabilir orada. Ama onun en büyük eseri kilisenin sağ galerisindeki resimdi. Kutsal Piotr'u amansız mahkeme gününde elinde anahtarlar kötü ruhu cehennemden kovarken yapmıştı bu resimde. Sonunun felaket olduğunu hisseden şeytan sağa sola koşup duruyor, oradaki günahkarlar da kırbaçlarla, sopalarla, ellerine geçirdikleri her şeyle vuruyorlardı ona. Ressam bu resim üzerinde çalışırken de, onu büyük tahtaya geçerken de şeytan bütün gücüyle engel olmaya çalışmıştı ona. Görünmeden koluna çarpıyor, ocaktaki külü üfleyip kaldırıyor, tablonun henüz kurumamış boyalarını bozuyordu. Ama her şeye karşın bitmişti tablo sonunda, getirilip galerinin duvarına asılmıştı. O gün bugündür demirciden öcünü almak için fırsat kollardı şeytan. Ant içmişti ondan öç almaya. Oysa aydınlık yeryüzünde yalnızca bir gecesi kalmıştı. Öfkesini demircinin üzerine kusması için bu son gece bir şeyler yapmalıydı. İşte bu amaçla çalmıştı ayı. Tembeldi ihtiyar çub. Yattığı yerden zor kalkardı. Davetli olduğu papazın evi de öyle yakın bir yer değildi. Yol tarlaların arasından, değirmenlerin, mezarlıkların yanından geçiyor, vadiyi dolanıyordu. Gökyüzünde ay olsaydı, lokma tatlısıyla safran çiçeği kokan vodka çubu çekebilirlerdi oraya. Ama böyle zifiri karanlık bir gecede kimse indiremezdi onu yattığı büyük Rus sobasının üzerinden. Evden dışarı adım attıramazdı. Uzun süredir onunla arası açık olan genç demirci de istediği kadar güçlü kuvvetli olsun, babası evdeyken kızının yanına sokulmaya cesaret edemezdi. Üstelik şeytan ayı cebe indirdikten sonra ortalık birden öylesine kararmıştı ki değil papazın evini, meyhanenin yolunu bile zor bulurdu insan. Ortalık ansızın kararınca bir çığlık atmıştı cadı karısı. Bu arada onun yanına sessizce sokulan şeytan koluna girdi, kulağına kadın kısmının kulağına genellikle fısıldanan şeyleri fısıldamaya başladı. Çok tuhaftır bizim şu dünyamız. Üzerinde yaşayan yaratıkların hepsi birbirinin kuyusunu kazmaya, birbirini gülünç durumlara düşürmeye çalışır. Eskiden Mirgorod'da kışın çuhayla kaplı gocuk bir yargıç giyerdi, bir de kaymakam. Ufak memurların gocukları çıplak derdendi. Ya şimdi öyle mi? Belediye başkanından kadastro memuruna kadar her memurun sırtında kuzu kürkünden içi kumaş kaplı yeni yeni gocuklar var. Belediye yazıcısıyla bölge yazıcısı önceki yıl arşını 6 gümüş liradan mavi çin kumaşı aldılar. Papaz yaz için keten bir şalvarla çizgili kadifeden bir yelek diktirdi kendine. Sözün kısası günümüzde herkes giyim kuşam sevdasında. Ne zaman boş şeyleri bırakacak şu insanoğlu? Kendini aynı sevdaya kaptırmış bir şeytan görünce çoğu kimsenin şaşıracağına rahatlıkla bahse girilebilir. İşin en can sıkıcı yanı da nedir biliyor musunuz? Suratı iğrenç mi iğrenç olduğu halde kendisini yakışıklı sanması şeytanın. Foma Grigoryevich'in anlatması insanın midesini bulandırırmış suratı. Gel gelelim o çirkinliğiyle aşk oyunlarına kalkıştı şeytan. Ama gökyüzü de yeryüzü de öylesine zifiri karanlıktı ki daha sonra aralarında neler oldu görmenin imkanı yoktu. Papazın yeni evine ilk mi gidiyorsun yani sadıcım? Evinin kapısından çıkarlarken Kazakçup yanındaki zayıf uzun boylu köylüye böyle diyordu. Kısa bir gocuk vardı köylünün üzerinde. Sakalı iki haftadır kırık tırpan parçası yüzü görmemiş gibi. Ustura bulamadıkları için köylüler genellikle kırık tırpan parçalarıyla tıraş olurlar bizde. Uzamıştı. Çup keyifli keyifli gülerek sürdürdü konuşmasını. İyi bir ziyafet olacağı benzer. Aman geç kalmayalım. Böyle dedikten sonra gocuğunu sıkı sıkı saran kuşağını düzeltti. Kalpağını iyice geçirdi kafasına. Can sıkıntısı köpeklerin korkulu rüyası kırbacını yokladı. Ama başını kaldırıp yukarı bakınca durdu. Bu ne iştir? Bak şuraya bak Panas. Nedir? Dedi arkadaşı. O da başını kaldırıp yukarı baktı. Nedir ne demek? Görmüyor musun? Ay yok olmuş. Vay anasına gerçekten yok olmuş be. Arkadaşının her zamanki vurdum duymazlığı canını sıkmıştı çubun. Yok olmuş ya diye söylendi ama senin umurunda değil. Ne yapayım yani? Çub bıyığını gocuğunun yenine sildi. Ne yapacakmış diye söylendi. Sabahtan içmeye başlarsan olacağı budur. Allah Allah, insanla alay ediyor sanki. Demin odada oturmuş pencereden dışarı bakıyordum. Nefis bir geceydi. Ay pırıl pırıl parlıyordu. Kar ışıl ışıldı. Gündüz gibi aydınlıktı ortalık. Aradan bir dakika geçmedi. Şimdi zifiri karanlık. Biri parmağını soksa gözüne görmeyeceksin. Daha uzun süre söylendi, sövüp saydı çub. Bu arada bir karar vermeye de çalışıyordu. Papazın evinde şundan bundan çene çalmayı çok istiyordu canı. Şu anda başkan da köye konuk gelmiş basta, iki haftada bir Poltava'ya mal almaya giden, herkesin kasıklarını tutarak güldüğü komik şeyler anlatan katran satıcısı Nikita da oradaydı %100. Masanın orta yerinde duran lokma tatlısını görür gibi oluyordu çub. Evet, bütün bunlar çok hoş şeylerdi. Ne var ki gecenin karanlığı her kazağın öylesine sevdiği uyuşukluğa itiyordu onu. Şimdi bağdaş kurup şöyle bir otursa sedire, piposunu keyifli keyifli tüttürse, bir yandan tatlı tatlı kestirirken, bir yandan da pencerenin dibinde toplanan neşeli kızların, delikanlıların söyledikleri şarkıları, kalyatkaları dinlese ne iyi olurdu. Tek başına olsaydı hiç kuşku yok, öyle de yapardı. Ama iki kişinin karanlıkta o yolu gitmesinde çekinecek, korkacak bir şey yoktu. Hem sonra onun için tembel, korkak demelerini de istemezdi. Edeceği kadar küfür ettikten sonra arkadaşına döndü gene. Ay yok değil mi sadıcım? Yok. Şaşılacak şey vallahi. Versene şu enfiyeni bir koklayayım. Senin enfiyen çok nefis. İnan sadıcım. Nereden alıyorsun onu? Bir iki kayın ağacından yapılmış üzeri oymalı tabakasını kaparken amma da nefis dedi. İhtiyar tavuğu bile aksırtmaz. Çub anlatmaya başladı.